göklerde senin melekutun olduğu gibi, bütün kainatta senin dediğin olduğu gibi, yeryüzünde de senin dediğin olsun Allah'ım. Yeryüzünde de senin dediğin olmalı. Yaratandan daha iyi bilmek mümkün mü? Bir şeyi kim yapmışsa onu en iyi bilen onu yapan değil mi? Bırakın idareyi Allah'a. Kainatı mükemmel idare eden Allah sizi de idare etsin. Medeniyetler var, insanlara mutluluk verir. Toplumlara mutluluk getirir. Medeniyetler var, mutlulukları alıp götürür. Bizim medeniyetimiz huzur veriyordu. Biz o medeniyete dönmek istiyoruz. Biz batının medeniyetini reddediyoruz.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وكفيتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Âl-i İmran suresinde Hazreti Meryem'e Hazreti İsa Aleyhisselam'ın verileceğinin müjdesini anlatıyordum. Hazreti Meryem'e melekler gelmiş ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı müjdelemişlerdir. Ey Meryem, kocan olmadığı halde babasız bir çocuk sana verilecek. O çocuk diğer çocuklar gibi olmayacak. Vecihan fid dunya vel ahira, dünyada da ahirette de şerefli olacak. Dünyada şerefli olacak, peygamber olarak gönderilecek, ahirette şerefli olacak, Allah azze ve celle kendisine şefaat etme izni verecek. Allah'ın izin vermiş olduğu kimselere şefaatçi olacak. مَنْ زَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ Kimdir o kimse ki Allah katında Allah'ın izni olmadığı halde şefaat edecek. Ancak Allah'ın izniyle olursa başka. وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ Aynı zamanda mukarreplerden de olacak. Bütün peygamberler gibi Hazreti İsa Aleyhisselam da mukarrabundan idi. Ulul azm peygamberlerdendi. Mukarrabun elbette ki sadece İsa değildi. Evet, Allah'a yaklaşmış, Allah'a yaklaştırılmış kimselerdendi Hazreti İsa Aleyhisselam. Es-sabikundan idi İsa. Öncülük yapacak, öncülerden olma şerefine erişecekti. Mukarrabundan olmak demek, Allah olmak demek değildi. O yüzden Kur'an-ı Kerim minel mukarrabin diyerek mukarreplerin çok olacağını ifade ediyor. mukarrabundan olacak, bir tek o değil mukarrab olacak olan. Ondan evvel de nice mukarrabler geldi geçti. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan İsa'ya kadar nice mukarrabler Allah'a yaklaşmış ve Allah'ın kendisine yaklaştırdığı, o şerefi bahşettiği nice kimseler geldi geçti. O da onlardan birisi olacak. Yani ey Hristiyanlar, siz Hazreti İsa'yı büyütüyorsunuz ama onun mukarrab olma makamını Allah olma makamıyla karıştırıyorsunuz. Elbette ki İsa mukarrabundan idi. Elbette ki İsa büyüktü. Elbette ki Allah Azze ve Celle onu sevmişti ve onu yükseltmişti. Elbette ki Allah Azze ve Celle onu kendisine yaklaştırmıştı. Allah'a yaklaşmış olanlar var. Bir de Allah'ın kendisine yaklaştırdığı kimseler var. Allah'a yaklaşmak bir şeref iken, Allah'ın bizatihi insanı kendisine yaklaştırması, böyle bizzat Allah tarafından Allah'a yaklaştırılmış olan insanlar, onlar çok daha yüksek makamlardadırlar. Evet, İsa Aleyhisselam o makamlardan, o makama sahip olanlardandı. Ama mukarrab olmak demek, Allah olmak demek değildi. Hazreti İsa'nın mukarrab olma makamını saptıranlar, Allah'a yaklaşmış olmasını, bizatihi Allah tarafından Allah'a yaklaştırılmış olmasını Allah olmakla karıştıranlar, her zaman kalbinde eğrilik olan kimseler, ayetleri saptıranlar, peygamberleri saptıranlar, ayetleri koyması gereken yere koymayanlar, muhkemlere değil müteşabihlere uymak isteyenler, kalbinde eğrilik olanlar, Allah Azze ve Celle'nin apaçık ayetlerine bakmayıp da buna benzer kelimelerine bakmak suretiyle peygamberleri koymaları gereken yere koymayanlar, onları ilahlaştırmak isteyenler, hakikatte daima birden fazla ilaha tapmak isteyenler, hakikatte Allah'ı hiçbir zaman kendi makamına oturtamayanlar, Allah'ı daima bir insan gibi düşünenler, yahut da bir insanın Allah olabileceğini düşünenler, bunlar daima var ola gelmişlerdir. İnsan sapmaya müsait bir varlıktır. O yüzden Allah Azze ve Celle daima peygamberler göndermek suretiyle sapmayı önlemeye çalıştı. Bütün peygamberler sapmayı önlemekle meşgul oldular. Hazreti İsa Aleyhisselam hakkında büyük sapma meydana geldi. Ve o büyük sapmayı Hazreti Muhammed ile sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle ortadan kaldırdı. İnsanlar eğer Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi, Hazreti İsa'nın ne olduğunu, gerçekten ne olduğunu belki hiçbir zaman öğrenemeyeceklerdi. Hazreti Musa'nın ne olduğunu, Hazreti İsa'nın ne olduğunu, bütün peygamberlerin ne olduğunu, peygamberlik makamının ne olduğunu, peygamberlerin hakikatte bir insan olduğunu, başka bir şey olmadıklarını, ancak onlara vahyin geldiğini hiçbir zaman öğrenemeyeceklerdi. İşte Efendimiz'e kadar gelmiş olan peygamberler hakkındaki sapmaları görüyoruz. Kur'an onlar hakkındaki sapmalardan bize özetler verir. Hazreti İsa da onlardan birisi. Allah'a yaklaşmış ve yaklaştırılmış olduğundan ötürü, mukarrabundan olduğundan ötürü onu ilah olarak görenler oldu. Allah'a yaklaşmış, sanki Allah olmuş gibi düşündüler. Halbuki Allah'a yaklaşmak başka bir şey. Her isteyen insanı Allah Azze ve Celle kendisine yaklaştırır. O yüzden minel mukarrabin diyor. Mukarrabun olanlardan çoğul ifadesiyle gelmiş ayet. Birçok mukarrab var yani. Bir tek İsa değil. Ondan evvel de nice mukarrabler geldi. Ondan sonra da gelecekler. İşte mukarrabunun en üstünü olan Hazreti Muhammed ondan sonra gelecek. O da mı ilah? Yani mukarrabun çoktur ama ilah tektir denmek istendi. Ve bu şekilde Hristiyanlar tevhid akidesine davet olunuyorlardı. Surenin başında ifade ettiğim gibi Ali İmran suresi özellikle Hristiyanlara hitap etmektedir. Onları tevhide davet etmektedir. Ve buna benzer ayetlerde de ince bir şekilde onlar tevhide davet olunmuşlardır.
açık bir şekilde davet olundukları ayetler de çok. Hazreti İsa'nın Allah katında Adem gibi olduğunu ifade edecek. Nasıl ki Adem ilah değilse anası babası olmadığı halde, babasız doğmuş olan İsa da ilah değil denilecek. Açıkça onların akideleri reddedilecek. Bazı yerlerde açıkça reddolunacaklar. Böyle yerlerde ise işaret ile daha ince manalarla reddolunacaklar. Ve minel mukarrabin denmek suretiyle mukarreplerin çok olduğu, İsa'nın da onlardan sadece bir tanesi olduğu vurgulanacak. Böylece Allah Azze ve Celle tevhid akidesini Hristiyanlara da yerleştirmeye çalışıyordu. Bu müjdeler Hazreti Meryem'e verildiği zaman, ona kocasız bir çocuk verilecek, babasız bir çocuk verilecek ve o çocuk normal bir çocuk olmayacak. Ve yukellimun nase fil mehdi ve kehle. Sana çocuk verilecek ama korkma ey Meryem. Ben ne yapacağım, bana iftira atarlar deme. O çocuk beşikteyken konuşacak ve senin temiz olduğunu insanlara söyleyecek. Beşikteyken konuşacak, gerçekleşmemiş olan olaylar gerçekleşebilir. Allah Azze ve Celle istediği zaman ol der, sadece oluverir. Ve yukellimun nase fil mehdi ve kehle. Hem mehdeyken konuşacak, beşikteyken olağanüstü bir şekilde, hem de kuhulet halinde konuşacak. 30 yaşlarına geldiği zaman da konuşacak ve kendisine vahiy gelecek. İşte o zaman vahiy ile konuşmaya başlayacak İsa Aleyhisselam. Fakat Hazreti İsa Aleyhisselam'ın 30 yaşlarında peygamber olması ve ayeti sadece bununla açıklamak bence kafi gelmez. Geçen hafta da ifade ettiğim gibi kuhulet meselesi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kuhulet halinde 30 yaş ile 50 yaş arasında konuşacağı gerçeği başka bir gerçeği de ifade eder bize. Hazreti İsa'nın yeniden dünyaya gönderileceği gerçeğini. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam beşikteyken konuştuğuna göre, beşikteyken konuşması bir mucize olduğuna göre, kuhulet halinde 30 yaşlarında konuşması da bir mucize olması icap eder. Halbuki 30 yaşlarında herkes konuşur. Dolayısıyla bu bir mucize sayılamaz. Ama mucizeyle birlikte zikrediliyor. Beşikteyken konuşmasıyla birlikte zikredildiğine göre, demek ki kuhulet halinde 30 yaşlarındaki konuşması da mucize şeklinde gerçekleşmeli. Bir mucizeyle birlikte zikredildiğinden bunu anlayabiliriz. Bu dünyadaki konuşması mucizevi bir konuşma olmayacağına göre, 30 yaşlarındaki konuşması mucizevi bir konuşma olmayacağına göre, demek ki yeniden geldiğindeki konuşma kastedilmiştir. Kuhulet halindeki konuşması, yeniden geldiğinde yapacağı konuşma, işte o mucizevi bir konuşma olacağı açıktır. Beşikteyken konuşması nasıl mucizevi ise, aynı şekilde yeniden dünyaya gönderilmesi ve o durumda konuşması da o şekilde mucize olacaktır. Ondan dolayı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kuhulet halindeki konuşmasını ona vahyin verilmesi şeklinde anlamak çok da uygun gelmiyor. Evet, vahyin verilmesi, vahiyle konuşması da bir mucizedir. Fakat insanlar onu kabul etmezler. İnsanların kabul edebileceği bir mucizeden bahsediliyor burada. Beşikteyken konuşması kabul edilmişti. Herkes perişan olmuştu. İnkar edenler, Hazreti Meryem'e iftira atanlar perişan oldular. Beşikteki bebek, yeni doğmuş bebek konuşunca, ben Allah'ın kuluyum deyince, annem de tertemizdir deyince perişan oldu ona iftira atanlar. Dolayısıyla zaten onun çocukken, beşikteyken yaptığı konuşma elbette ki unutulamazdı. 30 sene sonra peygamberlik verildiği zaman elbette ki onun o konuşması hala akıllardaydı. Elbette ki onda olağanüstü haller görülüyordu. 30 yaşına kadar da olağanüstü halleri mutlaka göstermişti. Onun için zaten ondan böyle bir şey beklenirdi. Zaten onun peygamber olacağını herkes anlamış olduğundan ötürü, hatta İsa Aleyhisselam beşikteyken kendisini bir nebi olarak gönderileceğini söylediğine göre, herkes onun peygamber olacağını anladığından, o peygamberliğini ilan ettiği zaman kimse şaşırmamış olsa gerek. Çünkü zaten beşikteyken konuşmuştu. Dolayısıyla onun vahiy ile konuşması çok da insanlara garip gelmemiştir. Fakat yeniden dünyaya geldiğindeki yapacağı konuşmalar, yeniden ikinci kez dünyaya indirildiğinde yapacağı konuşmalar, işte o hakiki mucize olacak. Ve Hazreti İsa aleyhisselam sadece bunun için gönderilmeyecek elbette. Hazreti İsa aleyhisselam insanlara tevhid hakikatini anlatmaya gönderilecek. Bütün peygamberlerin gönderilme sebebi tevhid akidesi. Allah'tan başka bir otoritenin olmadığını anlatmaya gelecek insanlara. Ve Hazreti Meryem bunları duyduğu zaman şaşırmış ve demişti ki, Ya Rab, nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl bir veledim olabilir benim? Nasıl bir çocuğum, bir oğlan çocuğum olabilir bana bir beşer dokunmamışken? İşte o zaman Allah Azze ve Celle, Allah istediğini yapar demişti. Allah sadece ol der, oluverir. İza qada emran fe inneme yekulu lehu kun fe yekun. Acaba gerçekleşti mi böyle bir hadise? Acaba Allah Azze ve Celle ona bu mucizeyi verdi mi gerçekten? Hazreti İsa'nın doğduğunu biliyoruz. Hazreti İsa'nın başından geçen olayları biliyoruz. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin vaadi gerçek çıktı. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Allah vaadinden dönecek değil. Demek ki Hazreti Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu söz gerçek çıktı. Senin bir çocuğun olacak denilmişti ve oldu. Ve daha sonra o çocuğun özellikleri anlatıldı Hazreti Meryem'e. Allah Azze ve Celle ona kitabı, yani kitabeti, yani yazıyı öğretecek. Okumayı öğretecek ve hikmeti öğretecek kendisine. Ve Tevrat'ı öğretecek kendisine. Ve Tevrat'a ve İncil, hem Tevrat'ı hem de İncil'i öğretecek kendisine. Hazreti İsa aleyhisselam peygamberimiz gibi okuma yazma bilmeyen bir peygamber değildir. Bu ayetten anlıyoruz ki Hazreti İsa aleyhisselam okuma yazma biliyordu. Burada el kitap kelimesi kitabet manasında kullanılmıştır. Yani Allah Azze ve Celle kendisine kitabı öğretecek. Yani yazı yazmayı öğretecek, kitabeti öğretecek kendisine. Ama sadece kitabeti değil, aynı zamanda ona hikmeti de verecek Allah. Hikmeti de öğretecek kendisine. Hikmet, Allah her kime hikmet verdiyse ona hayırdan çok şey vermiştir. Hikmet, Allah'ın bir insana verebileceği en büyük nimetlerden birisidir. Yaptığı zaman bir şey hikmetle yapar bazı insanlar. Bazı insanlar ise yaptıklarında hiçbir hikmet göremezsiniz. Bazı insanların yaptıklarının hikmetleri sonra ortaya çıkar. Peygamberler işte böyledirler. Bazı şeyler yaparlar ve onların hikmetleri sonra ortaya çıkar. Evliyaullah böyledir, yaptıkları şeylerin hikmetleri sonra ortaya çıkar. Ulema böyledir, ekseriyetle yaptıkları şeyin hikmeti sonra ortaya çıkar. Hikmet kelimesi Kur'an'da bazen sünnet manasında da kullanılır. Allah Resulüne hikmet verilmiş idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de hikmet verildi. Ona sünnet verildi. Allah Azze ve Celle kendisine Kur'an'da anlatmadığı bir takım meseleleri kendisine Kur'an dışında öğretti. Kur'an dışında peygambere vahiy geldi. Kur'an dışında talimatlar geldi. Kur'an'da namaz tarif edilmedi. Oruç tarif edilmedi. Zekat ve hac tarif edilmedi. Allah Azze ve Celle ve akimus salâ ve âtu zekâh buyurdu. Namazı ve zekatı emretti Allah. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلَ dedi. Allah'ın hakkıdır ki kulları üzerinde Allah'a, Allah için hac etsinler. Yol bulabilenler, gitmeye takati olanlar hacca gitsinler. Allah Azze ve Celle hacın tarifini yapmadı Kur'an'da. Namazın tarifini yapmadı Kur'an'da. Bunların hepsi sünnete bırakıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar bize kendisi öğretecekti. Benden öğrenin buyuruyorum. Hacın menasikini, hacın farzlarını benden alın. Beni nasıl görüyorsanız benim yaptığım gibi yapın. Namaz kılışım nasılsa siz de öyle namaz kılın. Benden alın farzları. Benden öğrenin Kur'an'da geçmeyen haramları. Bu şekilde Allah Azze ve Celle peygamberine teşrih yetkisi veriyordu. Hazreti Peygamber'in sünnetinde hikmet vardı. Hikmet sünnet olarak da tarif edilmiştir. Fakat hikmet aynı zamanda Allah'ın bazı kullarına bahşettiği feraset olarak da tarif edilebilir. Basiret olarak da tarif edilebilir. Allah Azze ve Celle bazı kullarına feraset ve basiret verir. Bazı kullarına güçlü bir kalp nasip eder. Onlar o kalple meseleleri anlarlar. Allah'ın nuruyla bakarlar hadiselere. Bir bakıma Allah'ın nurudur hikmet. Bir bakıma Allah'ın nasip ettiği bir ferasettir hikmet. Allah'ın baktığı gibi bakarlar. Nasıl ki Allah Azze ve Celle kutsi bir hadiste buyurdu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden naklediyor. Rabbim buyurdu ki, kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır. Ne zaman ki nafile ibadetler de işlemeye başlarsa, ben onun gören gözü, işiten kulağı, yakalayan eli ve yürüyen ayağı olurum. Artık benimle görür, benimle işitir, benimle yürür, benimle tutar. Artık onda benim nurum vardır. Allah'ın nur vermediğinin nuru yoktur. Artık o kimsede Allah'ın nuru gerçekleşmiştir. Bir bakıma hikmet Allah'ın nurudur. Bazı kalplere Allah'ın nasip ettiği nurdur. Onlar o nurla bakarlar hadiselere. Allah'ın göstermesiyle görürler. Allah nasıl bakıyorsa o olaya onlar da öyle bakarlar. İnsanların baktığı gibi değil. İnsanların güldüğü meseleye onlar ağlarlar. O insanların ağladığı meseleye onlar gülerler. İnsanların haksız gördüğü şeyler onlar haklı bulabilirler. İnsanların haklı bulduklarını onlar haksız görürler. İnsanlar yollarda gezen kadınları görürler belki. Belki güzel güzel kadınlar görürler yollarda. Halbuki Allah'ın nuruyla bakanlar yollarda akan kanları görürler. Yollarda adeta cehennem zebanilerini görürler. Allah'ın nuruyla bakıldığı zaman işte öyle bakar. Hikmet verildiği zaman adeta o insanın gözüne bir gözlük takılmıştır artık. Artık o Allah'ın gözlüğüyle bakar hadiselere. Allah nasıl görüyorsa o da öyle görür. Allah'ın düşmanlarından hiçbir zaman haz almaz. Allah'ın düşmanlarını hiçbir zaman dost edinmez. Allah'ın dostlarını hiçbir zaman düşman edinmez. Her yaptığında bir hikmet olur artık onun. Allah Azze ve Celle hikmetli kelamı onun ağzına getirir. O istemeden bilmeden hikmetli kelam etmeye başlar. İşte Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'ya bunu öğretecek buyuruldu. Hazreti Meryem'e müjde veriliyordu bu şekilde. Allah ona kitabeti öğretecek, yazı yazmayı öğrenecek. Ve sonra Allah ona hikmeti öğretecek. Ve sonra Tevrat'ı öğretecek ona. Ve sonra İncil'i de verecek ve onu öğretecek kendisine. Halbuki Hazreti İsa Aleyhisselam'a İncil verilmişti. Öyle biliyoruz Hazreti İsa'ya İncil verildi. Tevrat ona verilmiş kitap değildi. Fakat Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'ya Tevrat'ı da ezberletmişti. Nasıl ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Tevrat'tan bilirdi bazı yerleri. Okuması yazması olmadığı halde söyleyin derdi bazen Yahudilere, Allah adına doğruyu söyleyin. Sizi yaratan Allah namına söyleyin. Musa'yı denizden çıkartan Allah namına söyleyin. Denizi ikiye yaran Allah adına doğruyu söyleyin. Tevrat'ta böyle değil mi? Söyleyin Tevrat'ta bunun hükmü nedir derdi Resulullah. Zina ile ilgili meselede Allah Resulü sorardı onlara. Söyleyin Tevrat'ta bunun hükmü nedir? Yalan söyledikleri zaman anlardı Resulullah, Allah namına doğruyu söyleyin derdi. Mecbur kalır doğruyu söylerlerdi. Saklayacak olsalar Tevrat'tan çıkartır gösterirlerdi Müslümanlar. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e de Tevrat'tan ve İncil'den bazı yerleri öğretmişti. Kitabet bilmiyordu Resulullah, okuma yazması yoktu ama Allah Azze ve Celle kendisine öğretmişti. Fakat Hazreti İsa Aleyhisselam'a tamamı öğretilecektir Tevrat'ın. Bütün Tevrat'ı ezbere bilmesi gerekir İsa'nın. Çünkü Tevrat'la hükmedecek İsa Aleyhisselam. Hazreti İsa Aleyhisselam o güne kadar verilmiş olan İncil'de itikadi esaslar ve belki ibadet esasları ve belki biraz da ahlak esasları mevcut. Mücadele esasları. Hazreti İsa Aleyhisselam onlara Allah Azze ve Celle'nin kanunlarını daha tam olarak öğretmemiş. Allah Azze ve Celle kendisine İncil'de şeriat vermemiş. Fakat onun yerine Allah Azze ve Celle Tevrat'taki şeriatı da Hazreti İsa'ya şeriat olarak vermiş. Tevrat'ın şeriatı Hazreti İsa'nın da şeriatı olacak. Ve Hazreti İsa aleyhisselam Tevrat'a göre de hükmedecek. Ve onlara Tevrat'ta olan bazı hükümleri, bazı haramları helal kılacak. Bazılarını aynen tatbik edecek. Onun için Hazreti İsa'nın Tevrat'ı bilmesi gerekiyordu. Hazreti İsa aleyhisselam Tevrat'ı ezbere bilecekti ki, Tevrat'ın şeriatını, Tevrat'ın hükümlerini, kanunlarını bilecek ki onunla hükmedecekti. Bu şekilde Hazreti İsa aleyhisselam'a Allah azze ve celle Tevrat'ı öğretiyordu. O Tevrat'ı da öğrenecek, İncil'i de öğrenecek. Belki İncil'de olmayan bazı hükümler Tevrat'ta olacak. Ve İsa aleyhisselam onları Tevrat'tan alacak. Bizim için de bizden evvelki peygamberlerin şeriatı geçerlidir. Eğer bize verilmiş olan kitapta veya sünnette onun dışında bir hüküm gelmemiş ise, Allah ve Resulü bize başka bir hüküm bu kitapta ve peygamberimizin sünnetinde başka bir hüküm bize bildirilmemişse, eski peygamberlerin şeriatına tabi olmakla mükellefiz. Usul ulemasının da ifade ettiği gibi şer'u men kablene, bizden evvelkilerin şeriatı bizim de şeriatımız sayılır. Eğer bize verilmiş olan hükümler arasında ona muhalefet yoksa, Allah azze ve celle Kur'an'da veya sünnette başka bir hüküm indirmemiş ise, ama eğer Kur'an ve sünnet başka bir hüküm getirdiyse, Tevrat'ın ve İncil'in dışında başka bir hüküm getirdiyse, elbette ki bizim için önemli olan işte odur. Biz Hazreti Muhammed'e ve ona verilen kitaba tabi olmakla mükellefiz. Bizden evvelkilerin şeriatı ancak bize verilmiş olan şeriatta mevcut olmadığı zaman bizim için geçerli olabilir. Çünkü sonuç itibariyle o da Allah'ın vahyidir, Allah'ın hükmüdür. Hazreti İsa aleyhisselam onun için Tevrat'a tabiydi. Kendisine verilmemiş olan hükümleri Tevrat'tan alacaktı. Hazreti İsa aleyhisselamın Medine'si olmamıştı. Medine'si olmadığı için kendisine hükümler de verilmemişti. Nasıl ki peygamberimize Mekke'deyken hükümler verilmemişti. Mekke'deyken yalnız namaz emredilmişti. Ne zekat emredilmişti, ne oruç, ne içki haram kılınmıştı, ne başörtüsü farz kılınmıştı. Bunların hepsi Medine'de daha sonra farz kılınacak, haram kılınacak olan hükümlerdi. Hazreti İsa aleyhisselam ise Medine'si olmadığı için, Medine'si olduğunda da yeniden ikinci kez dünyaya gönderildiğinde, işte onun Medine'si o zaman gerçekleşecek. O zaman Hazreti İsa aleyhisselam cihad edecek. Nasıl ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ikinci şehrinde, Medine'sinde, ikinci vatanında cihad kendisine emrolunmuş idi. İkinci vatanında kendisine şeriat verilmeye başlanmıştı. İkinci vatanında devletini kurduktan sonra, medeniyetini kurduktan sonra kendisine hükümler gelmeye başlamış. Ve bir taraftan cihad da emredilmişti. İşte aynen öyle. Hazreti İsa aleyhisselam da yeniden dünyaya geldiğinde, ikinci kez dünyaya geldiğinde, ikinci vatanı olduğunda, işte o zaman kendisine cihat emredilecek. Fakat yine o zaman kendisine özel bir şeriat verilmeyecek. Özel hükümler verilmeyecek. Ama peygamberimize verilmiş olan Kur'an'a tabi olmakla mükellef olacak. Dolayısıyla Hazreti İsa aleyhisselam birinci hayatında Hazreti Musa'ya verilmiş olan Tevrat'ın hükümlerine tabi olurken, ikinci hayatında Efendimiz'e verilmiş olan hükümlere tabi olmakla mükellef olacak. Hazreti İsa aleyhisselam geldiği zaman, yeniden geldiğinde Müslümanlar kendisine buyur sen namazı kıldır dediklerinde, sabah namazında Şam topraklarına indirildiğinde İsa aleyhisselam, Suriye topraklarından, Lübnan topraklarında, Filistin topraklarında büyük hadiseler cereyan etmeye başladığında, Hazreti İsa aleyhisselam Şam toprakları denilen bu topraklara indirildiği zaman, sabah namazında müminler kendisine buyur ey ruhullah namazı bize kıldır dediklerinde, Hazreti İsa aleyhisselam siz Muhammed ümmeti birbirinize imamsınız diyecek ve kendisi de müminlerin imamına tabi olacak. Bu şekilde şunu göstermek isteyecek. Ben tabi olarak geldim. Ben son peygambere tabi olarak geldim. Ben Kur'an'a tabi olarak geldim. Ben metbu olarak değil, tabi olarak geldim. Bana yeni bir şeriat verilmeyecek. Bana yeni bir kitap verilmeyecek. Ve ben bana verilmiş olan İncil'e ve Tevrat'ın şeriatına uymakla değil, Kur'an'a uymakla mükellef olarak geldim. Ben sizin imamınıza tabi olmakla geldim. Elbette ki Allah'ın bir peygamberi olarak emir komuta kendisinde olacak. Elbette ki o Müslümanların imamı olacak. Fakat bu şekilde insanlara şunu göstermek isteyecek. Ben tabi olarak geldim, metbu olarak değil. Belki imam olarak bana tabi olacaksınız. Belki lider olarak bana tabi olacaksınız. Allah'ın Resulü olduğundan ötürü o yönden bana tabi olacaksınız. Fakat ben Hazreti Muhammed'e tabi olarak geldim. İşte ben de sizin arkanızda, sizin imamınızın arkasında namaz kılacağım. Hazreti İsa Aleyhisselam ikinci kez geldiğinde bu şekilde Efendimizin şeriatına tabi olarak gelecek. Kur'an'a tabi olarak gelecek. Ve ey Meryem, sana verilecek olan çocuğa işte bunlar verilecek. Allah Azze ve Celle ona kitabı öğretecek, hikmeti öğretecek, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek kendisine. Ve Resulen ile Beni İsrail, bir de Beni İsrail'e, Yahudilere peygamber olarak gönderilecek o. Ve onlara diyecek ki, enni kad ci'tukum bi ayen, bi ayetin min rabbikum, enni ahliku lekum min attin, كَهَيَّةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ ف۪يهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ Onlara diyecek ki, ey Meryem, senin o çocuğun, babası doğacak olan o çocuğun, üzülme ey Meryem, öyle büyük bir insan olacak ki Resul olarak gönderilecek Ben İsrail'e. Hazreti Musa'dan sonra onlara çok peygamberler gönderildi, çok nebiler gönderildi ama senin oğlun Resul olacak. Nebinin de ötesinde, her Resul zaten Nebidir ama her Nebi Resul değildir. Resul Nebinin de üstünde. Sana verilecek olan o çocuk Resul olarak verilecek. Ona yeni bir kitap verilecek ve o yeni bir hareket başlatacak. Bitmiş olan o dini yeniden ayağa kaldıracak. Ona yeni bir kitap verilecek. Yeni bir lider olacak. Yeni bir hareket başlatıcısı olacak. Ama Nebiler öyle değiller. Ekseri nebilere kitap verilmemiştir. Ve ekseri nebiler kendisinden evvelki peygambere tabidirler. Ekseri nebiler kendisinden evvelki peygamberin öğretisi devam ederken onda var olan bir takım bozuklukları telafi etmek ve onlara doğruyu göstermek için gönderilirlerken Resuller ise ekseriyetle yeni bir hareket başlatırlar. Onlar başlatıcıdırlar. İşte sana verilecek olan çocuk Resul olarak verilecek ey Meryem. Ve Resulen ile Beni İsrail. Beni İsrail'e Resul olarak verilecek. Bütün insanlara değil yani. Ama son peygamber öyle olmayacak. İnni Resulullah ileykum cemi'a diyecek son peygamber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben hepinize gönderildim diyecek. Ben hepinize gönderilmiş olan Resulullah'ım diyecek. Kur'an'da Efendimizin bütün insanlara, bütün zamanlara gönderildiğine dair birçok ayetler bulabilirsiniz. Söylediğim ayet de onlardan birisi. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam işte bütün insanlara gönderilmediğini ilan ediyor. Ve Resulen ile Beni İsrail. Yahudilere gönderildim ben. Hazreti Musa'nın kavmine gönderildim ben. Kendisi zaten o millettendi. Dolayısıyla bütün insanları zaten kendisine tabi olmaya davet etmiyordu. Bütün insanlar tevhidle haşrolunacaklar. Bütün insanlar tevhide göre muhakeme olacaklar. Bütün insanlar tevhide göre hesap vereceklerine göre. Bütün peygamberler bütün insanları tevhide davet ederler. Fakat Hazreti İsa gibi aynı zamanda peygamberler bir kavme gönderilmişler. O yüzden onlar yalnız kendi kavimlerini özellikle davet ederler. Ve kendi kavimlerinin kendisine tabi olmasını isterler. Başka kavimlere başka peygamberler gönderilir çünkü. Ama Hazreti Peygamber öyle değildi. O bütün insanlara gönderilmişti. Ben siyahıyla kırmızısıyla bütün insanlara gönderildim buyurur Resulullah. Ben bütün insanlara gönderildim. Her kim ki beni duyar da bana itaat etmez, bana iman etmezse cennete giremez buyuruyordu. Yahudi olsun, Hristiyan olsun, bu insanlardan her kim ki beni duyar ve bana iman etmeden ölecek olursa cennetin kokusunu alamaz, cenneti göremez buyuruyordu Resulullah. Çünkü o bütün insanlığa gönderilecekti. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihî liyekûne lil âlemîne nezîran. Furkan suresinin başında da Allah azze ve celle öyle buyuruyordu. O peygamberin bütün alemlere nezir olarak gönderildiğini ifade ediyordu. Lil âlemîne nezîra buyuruyordu. Bütün alemlere, bütün milletlere, bütün zamanlara nezir olarak, uyarıcı olarak gönderiliyordu o peygamber. Ama Hazreti İsa öyle değildi ve Resulen ile ben İsrail diyor. Ben yalnız İsrail oğullarına gönderildim. Dolayısıyla bütün insanlığa gönderilmiş olan peygamber gönderildiğinde Hazreti İsa'ya verilecek olan kitabın da hükmü kalkacak. Hem zaten bozmuş olacaklar o zamana kadar kitabı. 6 asır kadar sonra zaten kitaptan eser kalmayacak neredeyse. Hatta Hazreti İsa'dan hemen sonra başlayacak şirk. Hatta ondan da ötesinde Hazreti İsa daha hayattayken bile bazıları İsa'ya Allah diyecek. Bazıları Allah'ın oğlu diyecekler ve şirk başlayacak. Dolayısıyla Hazreti İsa'ya verilen kitabın hükmü, Hazreti İsa'nın hükmü bütün insanlığa gönderilen peygamber gönderilinceye kadar devam edebilir en fazla. Zaten bozulmuştu İsa'ya verilen kitap. Zaten İsa kitabı yazdırmamıştı. Zaten İncil İsa tarafından yazdırılmamıştı. Markos, Matta, Luka ve Yuhanna tarafından yazıldı. Onların da havari olduğu kesin değil. Hatta bize göre onlar havari de değil. İsa'yı da hiçbir zaman görmediler. Ve yeryüzündeki en eski nüsha 4. asra aittir. Hazreti İsa'dan 3-4 asır sonrasına ait idi. Ve İsa Aleyhisselam'ın konuştuğu lisanla da yazılmamıştı. Yunancadır ilk nüsha dünyadan. Hazreti İsa Aleyhisselam Yunanca konuşmamıştı. Süryanice, Aramca konuşmuştu. Dolayısıyla ona verilen kitap sağlam kalmamıştı, ama sağlam kalmış olsaydı dahi İnni Resulullah ileykum cemi'a diyen Resulullah'ın bütün insanlar için gönderilmiş olan Resulullah gönderilinceye kadar geçerli olabilirdi sadece. Hristiyanlar bunu biliyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bütün insanlığa gönderilmediğini çok iyi biliyorlardı. Ve Resulen ile ben İsrail. Ve sonra onlara diyecek ki İsa enni kad ci'tukum bi ayetim min Rabbikum. Ben size Rabbinizden bir delille geldim ey insanlar. Rabbinizden bir delille geldim. Ben size çeşitli mucizeler göstereceğim. Bir değil, birçok delille geldim. Hepsini tek delil olarak da sayabiliriz. Allah Azze ve Celle enni kad ci'tukum bi ayetim min Rabbikum buyuruyor. Ben size İncil gibi bir delille geldim. Ben size ayet gibi bir delille geldim. Ama onun dışında da bazı deliller göstereceğim size. Enni ahluku nekum min attin. Ben size çamurdan bir şey yaratacağım. Ben ona şekil vereceğim ki hayyetit tayr. Kuş şekli vereceğim. Kuşa benzer bir şey yapacağım ben sizin için. Sonra fe'enfuhu fihi feyekunu tayran biiznillah. Sonra ben o çamura üfleyeceğim ve derhal Allah'ın izniyle kuş oluverecek. Ben kuş biçiminde bir şey yapacağım çamurdan. Sonra üflediğim zaman kuş oluverecek, ama biiznillah, benim emrimle değil. Benim kudretimle değil, biiznillah. Ve umri'ul ekmehe vel ebrasam. Ben anadan doğma körleri iyileştireceğim. Alacalıları iyileştireceğim. Ve uhil mevte, ama kendi gücümle değil biiznillah. Ölüleri de dirilteceğim ama kendi kudretimle değil biiznillah. Hazreti İsa Aleyhisselam üst üste biiznillah, biiznillah diyordu. Böylece Allah Azze ve Celle İsa'nın böyle söylediğini defalarca söylüyor ki Hristiyanlara mesaj veriliyordu. İsa öyle sizin zannettiğiniz gibi Allah değil. Daima Allah'ın izniyle diye konuşan bir Resul idi sadece. Kendi kudretiyle yapmıyordu. Siz mucizeyi görüyorsunuz ama mucizeyi yaratanı görmüyorsunuz. Siz İsa'yı görüyor ama İsa'yı göndereni görmüyorsunuz. Nasıl ki tabiatı görüyorlar da tabiatı yaratanı görmüyorlar ya. Ateistler nasıl ki tabiattaki güzellikleri görüyorlar da, kuşun güzelliğini görüyorlar, gülün güzelliğini görüyorlar da, nasıl ki kainattaki mükemmel idareyi, düzeni, tanzimi görüyorlar da, Allah'ı görmüyorlar ya hani, işte aynen öyle Hristiyanlar da Hazreti İsa'nın mucizelerini görüyorlar. Kudreti ondan biliyorlar. Ateistlerin kudreti tabiattan bilmeleri gibi, tabiat yaratıyor demeleri gibi, Dehriyyun'un zaman yaratıyor demesi gibi, zamanı görüp de Allah'ı görmeyenler gibi, Hristiyanlar da Allah'ı görmüyor, İsa'yı görüyorlardı. Onun için Hazreti İsa aleyhisselam defalarca diyordu onlara, Enni ehluku lekum min attin ke hayeti tayr fe enfuhu fihi fe yekunu tayran biiznillah. Kuş biçiminde bir şey yaparım çamurdan, yaratırım diyor burada İsa aleyhisselam. Enni ehluku lekum, ben sizin için yaratırım. Bu şekilde söylemesi haşa Allah olduğunu göstermez. Bu şekilde söylemesi normalin dışında bir şekilde icadı gerçekleştireceğini ifade ediyordu sadece. Normalin dışında bir şey olacaktı yani. Hiç kimsenin yapamayacağı bir şey gerçekleşecekti. Allah Azze ve Celle adetin dışına çıkacak. İnsanların bilgisinin dışına çıkacak. Allah Azze ve Celle onun eliyle yaratacak. Evet ben yaratacağım diyordu İsa ama kastettiği şey biiznillah ile anlaşılıyor ki Allah'ın izniyle, Allah'ın kudretiyle demesiyle açıkça anlaşılıyor ki ben yaratırım ifadesiyle olağanüstü bir şey ifade ediyordu. Olağanüstü bir şey olacak. Normalin dışında, adetlerin dışında, zaten mucize de adetin dışında olan şeye denir. Normalin dışında değilse zaten mucize sayılamazdı. İşte o manada ehluku diyordu İsa aleyhisselam. Ben yaratırım diyordu. Eğer bugün bazı insanlar böyle bir şeye kudretleri var ise, daha doğrusu Allah Azze ve Celle kendilerine böyle bir kudret verecek, Allah onların eliyle böyle bir şey halk edecekse onlar da bu kelimeyi kullanabilirler. Ama Allah Azze ve Celle hiç kimseye böyle bir kudret vermeyeceğine ve peygamber olmayanların elinde böyle mucizeler gerçekleşmeyeceğine göre normal insanların ben yaratırım, şöyle yarattım, böyle yarattım demesi, heykel yapan adamın, resim çizen adamın işte ben bunu yarattım demesi veya icat yapmış olan bir kimsenin ben yarattım demesi elbette ki doğru olmaz. Hazreti İsa aleyhisselam ben yaratırım diyordu ama Allah Azze ve Celle onun elinde icadın dışında, normalin dışında bir hadise gerçekleştirecekti. O yüzden İsa aleyhisselam ahluku lekum diyordu, diyebiliyordu. Ama kendisinin, kudretin kendisinde olmadığını ilan etmek için de biiznillah diyordu. Kur'an bunu defalarca tekrar eder. Körlerin gözünü açarım, alacalıları iyileştiririm. Ama ben bunları kendi kudretimle yapmam diyordu. Ve uhyil mevte biiznillah. Ben ölüleri diriltirim ama kendi kudretimle değil, Allah'ın izniyle. Peygamberlere kendi zamanlarında en iyi bilinen meselelerden mucizeler verilmişti. Hazreti Musa aleyhisselam zamanında mesela en iyi bilinen şey sihir idi. Ve Firavun zaten sihre güvendiğinden, sihirbazlarına güvendiğinden ötürü Hazreti Musa ile onları karşı karşıya getirmişti. Binlerce sihirbaz çağırmıştı. Sihirbazlarına güveniyordu ve onların Musa'yı yeneceğini düşünüyordu. O zaman sihir ilmi çok gelişmişti ve gerçekten de büyük bir sihir ortaya koyabilmişlerdi. Kur'an onların sihir-i azim ortaya koyduklarını söyler. Büyük bir sihir ortaya koydular. Ellerindeki ipleri attılar ve o ipler oynamaya başladı. İnsanların gözünde büyük bir sihir meydana geldi. 15 bin deniyor bazı rivayetlerden. O kadar sihirbaz ellerindeki ipleri atınca bütün vadi yılan çıyan dolmuş gibi göründü insanların gözüne. Uzaktan bakanlar onları yılan ve çıyan gibi görüyorlardı. Firavun demek sihirbazlarına böyle bir şey telkin etmişti. Öyle bir sihir yapın ki Hazreti Musa'nınki de sihir olduğu zannedilsin. Çünkü Musa elindeki asayı atmıştı Firavun'un önünde. Ve o asa ejderha olmuştu. Musa'nın asasının ejderha olduğunu görünce Firavun kendi sihirbazlarından da ona benzer bir sihir göstermelerini istemişti. Ona benzer bir şey yapın ki insanlar Musa'nın gösterdiğinin de sihir olduğunu zannetsinler bu şekilde. Eğer başka bir sihir ortaya koyacak olursanız o zaman belki ikna edici olmaz. Siz Musa'nın yaptığına benzer bir sihir ortaya koyun ki insanlar Musa'nınkinin de sizinki gibi olduğunu zannetsinler. Ve böylece Musa'yı da sihirbaz zannetsinler. Fakat Allah Azze ve Celle bütün sihirlerini perişan etti onların. Hiç kimsenin düşünmediği bir olay gerçekleşti. Firavun her şeyin hesabını yapmıştı. Sihirbazları her şeyi düşünmüşler, planlamışlardı. Firavun onlara çeşitli vaatlerde bulunmuştu. Fakat Allah hesaba katmamıştı. Her şeyi hesaplamıştı ama Firavunların hesabında, o Amerika gibi süper güçlerin hesabında hiçbir zaman Allah olmamıştır. Firavun'un da hesabında Allah yoktu. Allah nasıl müdahale edecek bilemiyordu. Allah Azze ve Celle öyle bir müdahale etti ki Musa'nın asası ejderha olur da onların bütün sihirlerini yutarsa işte o zaman onlar mağlup olmazlar da ne olur? İşte o zaman Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'nın sihirbaz olmadığını insanlara göstermiş oluyordu. Ve ulkiye seheratu secidin. İşte o zaman sihirbazlar secdeye kapanıverdiler. Kâlu âmennâ bi rabbil âlemin, Rabbi Musa ve Harun. Dediler ki alemler Rabbine iman ettik, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Secdeye kapandılar ve böyle söylediler ve ölümü göze aldılar. Firavun tarafından elleri ayakları çaprazlama kesildi. Tehdit edildiler bu şekilde ama onlar imanlarından dönmediler. Çünkü onlar biliyorlardı. İlim sahibiydiler, sihir ilmine vakıftılar. Bu şekilde Allah Azze ve Celle sihir ilmine vakıf olan insanları iman ettirmek suretiyle Hazreti Musa'nın sihirbaz olmadığını onlara gösteriyordu. Bütün insanların iman etmesi sağlanıyordu bu şekilde. Herkes olayın sihir olmadığını bu şekilde anlayacaktı. Eğer onların hiç bilmediği bir noktada mucize verilmiş olsaydı o peygamberlere, o zaman onlar derlerdi ki bizim anladığımız, iyi bildiğimiz bir konuda mucize göstersene. Ta ki senin peygamber mi yoksa sahtekar mı olduğunu anlayabilelim. Peygamber misin yoksa bilim adamı mısın anlayabilelim. Peygamber misin yoksa sihirbaz mısın anlayabilelim. İşte öyle diyemesinler diye onların en iyi bildiği alanda mucize veriliyordu peygamberlere. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zamanında tıp ilmi gelişmişti. Tedavi ilimleri gelişmişti. O yüzden Allah Azze ve Celle İsa'ya o alanda bir mucize nasip edecekti. O gün tıp ilmi o günün şartlarına göre geliştiği halde hiçbir zaman hiçbir doktor körün gözünü açamamıştı. Hatta bugün de öyle. Bugün insanoğlu uzaya gittiği halde hala anadan doğma körün gözünü açamıyor. Alacalıları iyileştiremiyor. Ve hiçbir zamanda ölüleri diriltemeyecek. Bu hadiseler bugün dahi gerçekleşemezken İsa Aleyhisselam'ın elinde gerçekleşiyordu bunlar. Ve bu şekilde insanlar onun peygamber olduğunu anlasınlar isteniyordu. İsa'nın sihirbaz olmadığı, İsa'nın bilim adamı olmadığı, doktor olmadığı anlaşılsın isteniyordu. O güne göre o günkü var olan doktorlar, o günün bilim adamları böylece teslim oluyorlar. ve Hazreti İsa'nın peygamberliğini kabul etmek zorunda kalıyorlardı. Nasıl ki peygamberimiz zamanında da edebiyat ilmi Araplarda çok gelişmişti. Onlar şiirde çok ilerilere gitmişlerdi. Her sene Kabe'de yarışmalar düzenliyorlardı hac mevsiminde. Fuarlarda onlar yarışmalar düzenliyorlar. Ve Arap'ın övünç kaynağı sayılacak olan şiirleri tespit ediyorlar. Muallakat-ı Seba denilen 7 tane şiiri Kabe'ye asıyorlardı. O şiirler ki o kadar edebiyatı yüksekti ki, belagat ve fesahat vardı şiirlerde. Evet, o şiirlerde ahlak namına bir şey yoktu ama, itikat namına bir şey yoktu ama, fakat edebiyat yüksek seviyedeydi. Ve onu asıyorlardı Kabe'nin direklerine. Bu şekilde diğer kabilelere karşı övünüyorlardı onunla. İşte o dönemde Efendimiz'e Allah Azze ve Celle Kur'an'ı veriyordu. Kur'an geldiği zaman hiç kimse onun edebiyatına ulaşamıyordu. Kur'an bir taraftan bilimsel hakikatlere haber vermekle mucize olduğunu gösterir. Daha sonraki asırlarda, mesela bu asırda, daha doğrusu peygamberimizden sonraki asırlarda ilim gelişti. Bugün de ilmin gelmiş olduğu noktayı biliyoruz. Bugün ilmin gelişmesiyle Kur'an'ın haber verdiği bir takım gerçekler ortaya çıkmakta. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, güneş hareket halindedir. Güneş hareket ediyor, gidiyor Allah'ın istediği bir müstakarra doğru. Allah'ın istediği bir yere doğru. Hareket ediyor, yerinde durmuyor güneş. Ve bugün bilim onun gerçek olduğunu ispat eder. Kur'an dağların hareket ettiğini söyler, bilim ispat eder. Kur'an denizlerin içerisinde dalgalar olduğunu, dalga üzerinde dalga olduğunu söyler, bilim onu ispat eder. Kur'an denizin içerisinde tatlı suyla acı suyun karışmadığını söyler, bilim onu ispat eder. Kur'an anne rahmindeki çocuğun gelişim aşamalarını haber eder. Nutfa aşamasını, alak aşamasını, mudga aşamasını, izam aşamasını, kisva-i lahmı, Allah Azze ve Celle değişik aşamalarla çocuğun geliştiğini ifade eder. Ve Kur'an'ın dediği gibi bilim adamları onu ispat eder. Kur'an'ın böyle mucizeleri olduğu gibi, Arap'ı teslim alacak olan, Arap'ın şairlerini teslim alacak olan yüksek edebiyat da mevcut Kur'an'da. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَوْلِ الْاَلْبَبْ der Kur'an. Çok kısa 2-3 kelimeyle çok önemli hakikati ifade eder. Ey akıl sahiplerin, eğer aklınız varsa bilesiniz ki, kısasta sizin için hayat var. Kısasta sizin için hayat var dediği zaman, وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ, sizin için hayat var denildiğinde, büyük bir hakikat kısa ifadelerle ifade edilir. 2-3 kelimeden ibarettir ama ciltler dolusu kitap yazabilirsiniz onun hakkında. Bu ayetler geldiği zaman Arap'ın şairleri teslim olmak zorunda kaldılar. Bu kadar kısa ve bu kadar derin manalı cümle söylenemez demek zorunda kaldılar. Etkiliyordu Kur'an onları. Etkiliyor ve onlar Kur'an'ı gizli gizli dinlemek zorunda kalıyorlardı. Mekke'nin eşrafı Ebu Cehiller, Ebu Sufyanlar, Ahnes bin Şürekler gizli gizli geliyorlar geceleyin, 3 gece üst üste Efendimizin okuduğu Kur'an'ı dinliyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geceleri Kur'an okuyor ve gelip onu gizli gizli dinliyorlar, etkileniyorlardı. Allah Azze ve Celle her peygambere o dönemde çok iyi bilinen meseleden mucizeler veriyordu. Kur'an hem o gün için edebiyat yüksek seviyede olduğundan dolayı, Kur'an hem o şekilde mucizeydi, yüksek bir edebiyat sahibiydi. Onun belagatına, fesahatına, edebiyatına kimse ulaşamıyordu. Ve bunu itiraf etmek zorunda kalıyordu Mekke'nin müşrikleri. Bunu açıkça ifade eder bazıları. Velid bin Mughire gibi hiçbir zaman Müslüman olmamış kimseler dahi bunu itiraf ettiler. Onun gibi tatlı bir söz daha duymadık dediler. Onun şiirin her türlüsünü bilirim ama bunun gibisini hiçbir zaman duymadım. Bu insan kelamına benzemiyor dediler. Demek zorunda bıraktı Allah Azze ve Celle onları. Bütün peygamberlere kendi zamanlarına göre mucize veriliyordu yani. Barnabas İncil'inde bunu açıkça anlatır. 3 kısma ayrılmışlardı insanlar. Bir kısmı Hazreti İsa'nın Allah olduğunu, diğerler Allah'ın oğlu olduğunu, diğer kısmı ise onun peygamber olduğunu söylüyordu. Hazreti İsa'ya sormuşlardı. Hazreti İsa bunların içinden sadece üçüncü şıkkın doğru olduğunu söylemişti onlara. Filan peygamber de mucize gösterdi, falan peygamber de dedi. Onlar Allah mıydı, Allah'ın oğlu muydu dedi. Hayır dediler. O halde dedi, ben de öyleyim. Ben de öyleyim. Onun göstermiş olduğu mucizeler bir kısmını kafir yaparken bir kısmının da imanını arttırıyordu. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam onlara der ki, ben sizin evlerinizde sakladıklarınızı size haber veririm. Evinizde neyi saklıyorsunuz? Ne yiyip ne içiyorsunuz evinizde? Hepsini size haber verebilirim. Allah'ın bana bildirmesiyle. İnne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mu'minîn. Eğer mümin iseniz, iman edecekseniz gerçekten işte bütün bunlarda sizin için deliller var. Rabbinizden gelmiş olan deliller var bunlardan. Fakat demin de ifade ettiğim gibi bu deliller bir kısmının kafir olmasına sebep oldu. Esas itibariyle ne yaparsanız yapın, ey İslam davetçileri, ne yaparsanız yapın, kafir olacak olanların kafir olmasını engelleyemeyeceksiniz. Fitne arayanların fitne aramasını hiçbir zaman engel olamayacaksınız. Kalbinde eğrilik olanların o eğriliğini hiçbir zaman Allah düzeltmedikçe siz düzeltemeyeceksiniz. Hazreti İsa Aleyhisselam mucize gösterir. Onlar isterler. Peygamberliğinin delili olarak bir mucize isterler, gösterir. Gösterdiği zaman bir kısmı yine inkar eder. Bir kısmı onu ilahlaştırmaya başlar, yine kafir olur. Sonuçta demek Hazreti İsa olsanız bile bırakınız normal bir mümin olmayı, bırakınız normal bir İslam davetçisi olmayı, Hazreti İsa olsanız, Hazreti Musa olsanız bile yine inanmayacak olan yine inanmayacaktır. Haklı olsanız da %100, sizin haklılığınızı kabul etmeyecek olan, kabul etmeyecek olan yine kabul etmeyecektir. Siz sadece Allah'ın bilmesini isteyin. Siz görevinizi bilin, Allah'ın görevine karışmayın. Hidayet Allah'ın elinden. Doğru yolu göstermek Allah'a ait. Kalpleri değiştirmek Allah'ın elinden. Siz görevinizi bilin, Allah'ın görevine karışmayın. Hazreti İsa olsanız bile inanmayacak olan gene inanmayacak. Daha sonraki ayette Allah Azze ve Celle buyuracak ki فَلَمَّا حَسَّ عِيْسَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ. İsa onlardan küfrü hissedince, onların içerisinden bütün bunlara rağmen yine de iman etmeyenleri görünce yani, onların iman etmeyeceklerini anlayınca yani, قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهِ. Dedi ki, benim yardımcılarım kim olacak sizin içinizden? Allah yolunda yardımcılarım kim olacak içinizden? Ben Allah için çalışacağım, kim bana yardım edecek içinizden? Demek ki onlarda küfrü hissetmişti İsa Aleyhisselam. Gösterdiği bütün mucizelere rağmen yine de kafir olan kafir oluyordu yani. O halde ben anlattım da anlamadılar diyenler, çalıştım da bir şeye yaramadı diyenler, Nuh Aleyhisselam kadar mı çalıştın? Nuh'un gösterdiği mucizeleri mi gösterdin? Musa Aleyhisselam kadar mı çalıştın? Musa'nın başına gelenler senin başına geldi mi? Musa'nın gösterdiği mucizeleri gösterdin mi? Hazreti İsa'nın gösterdiği mucizeleri gösterdin mi? Onlara bile inanmayan inanmamış. Ama onlar görevlerini yapmış oldular. Ve iman edecek olanlar iman ettiler. Yapılacak olan faaliyetler iman edecek olanlar içindir. İman etmeyecek, iman etmek istemeyen adama ne yaparsanız hiçbir şey kâr etmeyecektir. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim. اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. O kafirler var ya ey Resulüm, onlar ha uyarmışın ha uyarmamışın aynı da bir şey değişmez. لَا يُؤْمِنُونَ. Onlar iman edecek değiller. Neden? خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اَبْسَارِهِمْ غِشَاوًا. Çünkü Allah onların kalplerine mühür bastı. Allah onların işitme duyularına mühür bastı. Allah onların gözlerine perde çekti de ondan. Ama Allah Azze ve Celle kime böyle yapar? Hem insanların iman etmesi için emrediyor. Sonra da onların kalplerine mühür basıyor. Bu adalete sığar mı? Elbette ki Allah Azze ve Celle adildir. Ve elbette ki layık olanların defalarca ikaz edilmiş, bile bile inkar edenlerin kalbine Allah mühür basıyor. Defalarca anlamış aslında hakikatleri. Ama kulağıyla işitmiş ama anlamak istememiş. Anladığı halde inkar etmiş. Hayatını değiştirmekten korkmuş. Anladığı takdirde, kabul ettiği takdirde hayatını değiştirmek zorunda olduğunu bilmiş. Nefsine artık uyamayacağını, vahye göre bir hayat yaşayacağını bilmiş. Ondan ötürü iman etmemiş, hayatını değiştirmek istememiş olanlar, işte onlara katamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim. Allah onların kalplerine mühür basar. Allah'ın onların imanına ihtiyacı yoktur. Böylece Hazreti İsa aleyhisselama iman etmeye yine iman etmedim. Ama İsa aleyhisselam konuşmaya devam ediyordu. Ve musaddikan lima beyne yede yemine tevra. Ben dedim, Tevrat'ı benden evvel gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak geldim. Nasıl ki İncil'lerde de söyler. Hazreti İsa aleyhisselam Matta İncil'inde der ki ben benden evvelkileri yıkmaya gelmedim. Ben benden evvelkileri tamamen değiştirmeye gelmedim. Ben benden evvelkileri de kabul ediyorum. Ben onlara uymaya geldim. Ben benden evvelkilerde söylenmiş olan gerçekleri tazelemeye geldim. Hiçbir peygamber tevhid akidesinin dışında bir akideyle gönderilmedi. Tevrat'ta da tevhid akidesi vardı İncil'de de. Zebur'da da aynı şey vardı. Suhuflarda da, sahifelerde de aynı şey vardı. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerini aynı şekilde göndermişti. Bir Allah'ın bir dini olacaktı elbette ki. İnned dine indellahil İslam denilmişti çünkü. Allah'ın dini bir taneydi ve Allah katında İslam'dan başka bir din yoktu. Ve her kim bir din, İslam'dan başka bir din arayacak olursa ondan kabul edilmeyecekti. O yüzden İsa aleyhisselam ben diyor Tevrat'ı tasdik edici olarak geldim. Yani ben de Musa da aynı mektebin talebesiyiz demek istiyordu. Bütün peygamberler aynı mektebin talebesiydiler. Hepsi aynı hakikatleri söylüyorlardı. Hiçbirisi farklı bir şey söylememişti. Bunu defalarca söylerler bütün peygamberler. Kendilerine evvelki peygamberleri tasdik ederler. Kendilerinden sonra gelecek olan peygamberlerden haber verirler. Özellikle peygamberimizi haber ederler. Bütün peygamberler bu şekilde bir zincirin parçası olduklarını ilan ederler. Beni kabul edenler benden evvelki peygamberler de kabul etmelidirler derler. O yüzden biz her zaman her gece emenler Resulü de la nuferriku beyne hadim min rusulih deriz. Peygamberler arasında hiçbir ayrım gözetmediğimizi ilan ederiz. Birini kabul edip de diğerini reddetmek caiz olamaz. İşte o yüzden İsa aleyhisselam da öyle söylüyordu. Ve musaddika diyordu. Ve musaddika, benim bir sıfatım da bu. Benden evvelkini tasdik edici bir peygamber olarak geleceğim. Ve musaddika lima beyne yede yemine tevra. Tevrat'ı da tasdik edici olarak geliyorum. Veli uhille lekum ba'dallezi hurrume aleykum. Ve yine bazı şeyleri size helal kılmaya geldim. Daha ve size haram kılınmış olan bir takım şeyleri size helal kılmaya geldim ben. Benim görevlerimden birisi de işte budur diyordu. İsa'nın görevlerindendi bu. Tevrat'ta haram kılınmış olan İsrailoğullarının isyankarlıklarından, itaatsizliklerinden dolayı Allah Azze ve Celle'nin ceza olarak onlara haram kıldığı bir takım şeyleri Allah'ın rahmetiyle, İsa aleyhisselam ile Allah Azze ve Celle onlara helal kılacaktı. Böylece İsa aleyhisselam Tevrat'ta haram kılınmış olan bir takım şeyleri helal kılmakla görevlendirilmişti. Tevrat'ta nasıl ki mesela iç yağ haram kılınmıştı. Tevrat'ta nasıl ki mesela cumartesi günü çalışmak haram kılınmıştı. Cumartesi günü balık avlamak haram kılınmıştı. Buna benzer bazı haramları Hazreti İsa aleyhisselam helal kılmaya gönderiliyordu yeryüzüne. Bu aynı zamanda bir kitabın daha evvelki bir kitaptan bazı ayetleri, daha doğrusu bazı hükümleri, bazı ahkamı neshetmesinin caiz ve mümkün olduğunu gösterir. Demek ki İncil, Tevrat'ın bazı hükümlerini neshedebilir. Aynı şekilde Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in bazı hükümlerini nesheder. İşte Kur'an mesela cumartesi günü çalışmayı haram kılmıyor bize. Yahut da cuma günü çalışmayı haram kılmıyor bize. Sadece ezan okunduktan sonra namaz kılınıncaya kadar o kısa bir sürede namaz kılmak için cuma namazını cemaatle kılmak farz olduğundan, namaza gitmek farz olduğundan sadece ondan dolayı o saatte yarım saat kadar bir süreyi Allah Azze ve Celle haram kıldı müminlere. Erkek olan müminlere erkeklerin çalışmasını haram kıldı. Erkeklerin alışverişini haram kıldı. Ama bir kadın yalnız kendisi için çalışıyor. Kendisi yiyip içecekse, kendisine kazanıyorsa, kocasına değil kendisine kazanıyorsa, o takdirde elbette ki kendisi için çalışması, o saatte de kazanması helal olacaktır. Çünkü onlara cuma namazı farz değildi. Bu şekilde anlaşılıyor ki, esas olan şey cuma vaktinde çalışmamak değil, esas olan şey cuma namazına gitmekti. Erkekler için haram kılınmış olmasından anlaşılıyor bu. Demek ki Kur'an, Tevrat'ta geçmiş olan bazı hükümleri neshetti. Ne cumartesi günü çalışmak haram kılındı Kur'an'da, ne balık avlamak, ne cumartesi günü ne de cuma günü, ne de iç yağı haram kılındı Kur'an'da. Hayvanların iç yağı helaldir bize. Demek ki Kur'an kendinden evvel gelen kitapların bazı hükümlerini neshetti. Aynı şekilde İncil de Tevrat'ın bazı hükümlerini neshetti. İşte o manada İsa Aleyhisselam öyle söylüyordu. Vel uhille lekum ba'dallezi hurrime aleykum. Size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmaya geldim diyor. Bunun bir manası da şu olabilir. İsrailoğullarının alimlerinin kafalarına göre haram kılmış oldukları, Tevrat'ta haram kılınmadığı halde takvalık taslayıp da cahilce bir takva anlayışı içerisinde dini zorlaştırmış olan alimleri, dini zorlaştıra insanları tiksindirmiş olanlar, Allah'ın haram kılmadığını haram kılanlar, Allah'ın farz kılmadığını farz kılanlar, işte onlara sesleniyor. Ben diyor onların kendi kafalarından içtihat yoluyla yahut da hiçbir delile dayanmaksızın, içtihadın delile dayanması lazım. Alim içtihad eder delile dayanmak suretiyle, Kur'an'da ve sünnette belirtilmemiş olan haramları belirleyebilir. Kur'an ve sünnette açıkça belirtilmemiş bir haramı tespit edebilir. Kıyas yapmak suretiyle, çeşitli içtihat yollarını başvurmak suretiyle, alim içtihat yapmak suretiyle haramları söyleyebilir. Ama delile dayanmaksızın, kendi kafasından kendi re'yine göre haram tayin edemez. Ama İsrailoğullarının alimleri öyle yapmışlardı. Kendi görüşlerine göre haramları çoğaltmışlardı. İşte İsa Aleyhisselam onu da kastediyordu. Vel uhille lekum ba'dallezi hurrime aleykum. Size haram kılınmış alimleriniz tarafından, cahil alimleriniz tarafından, cahil sofularınız tarafından takva zannedilerek haram kılınmış yahut da Allah farz kılmadığı halde kendi kafalarından farz kılmış oldukları bir takım şeyleri. Yani ben hafifletmeye geldim demek istiyordu İsa Aleyhisselam. Hafifletmeye geldim. Bunun bir manasında şu olma ihtimali var. Sizin reisleriniz, krallarınız tarafından size haram kılınmış olan şeyleri size helal kılmaya geldim. Sizin reisleriniz kendi kafalarına göre kanunlar koyuyorlar. Allah'ın farz kılmadığını onlar emrediyorlar. Sizin reisleriniz Allah'ın haram kılmadığını haram ediyorlar. Yasaklar koyuyorlar kendi kafalarına göre. İşte ben onların yalancılığını ortaya koymaya geldim. Ben yeryüzünde Allah'ın dediğinin olmasını sağlamaya geldim. Öyle diyor İsa Aleyhisselam İncil'lerden. Rabbim diyordu göklerde senin melekutun olduğu gibi Bütün kainatta senin dediğin olduğu gibi yeryüzünde de senin dediğin olsun Allah'ım. Yeryüzünde de senin dediğin olmalı. Neden? Kainat Allah'ın olduğu gibi yeryüzü de Allah'ın. Bütün kainatta Allah'ın dediği olduğu gibi yeryüzünde de Allah'ın dediğinin olması gerekmez mi? Aynı zamanda bir şeyin sahibi kimse onun dediği olması gerekmez mi? Yaratandan daha iyi bilmek mümkün mü? Bir şeyi kim yapmışsa onu en iyi bilen onu yapan değil mi? Kainatı yaratandan daha iyi bilebilecek olan var mı? İnsanı yaratandan daha iyi insanı tanıyan var mı? İnsan insanı tanıyamaz. İnsanı Allah'tan daha iyi tanıyabilir mi insan? İnsan bir meçhul. İnsan kendi kendini tanıyamamaktadır. O yüzden kendisine uygun bir medeniyet de kuramadı. İnsana huzur veremedi batının medeniyeti. Medeniyetsiz medeniyeti. İnsana huzur veremedi. Kadın erkek ilişkilerini bir düzene sokamadı. İntiharları engelleyemedi. İnsanları mutlu edemedi. Bir dünyanın mutluluğunu aldı götürdü. Medeniyetler var insanlara mutluluk verir. Toplumlara mutluluk getirir. Medeniyetler var mutlulukları alıp götürür. İnsanı tanımayanların medeniyeti işte öyledir. İnsanı tanımadan insana uygun medeniyet kurabilir misiniz? Siz maddeyi tanıyabilirsiniz. İnsanı tanıyamazsınız hakiki haliyle. Maddeyi tanır uzaya gidebilirsiniz. Maddeye şekil verir, ona şekil verir, uçak yapabilirsiniz. Telefon yapabilirsiniz. Ama siz insan ruhunu asla tanıyamazsınız. Ruhu laboratuvara koyup da üniversitelerinizde inceleyemezsiniz. Dolayısıyla insana uygun bir medeniyet de kuramazsınız. O yüzden sizin reislerinizin size haram kıldığı, size yasakladığı, Allah'ın yasaklamadığı, onların kendi kafalarına göre yasakladıkları şeyleri size helal kılmaya geldim. Bu şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam onlara hüküm getirdiğini ifade ediyordu. Ben demek istiyordu, bir şeriatla geldim. Ben sadece ibadet anlatmaya gelmedim. Ben yalnız ahlakı anlatmaya gelmedim. Ben sadece inançları anlatmaya gelmedim. Zaten inançlara göre olmalı hayat. Dolayısıyla hükümler de o inançtan çıkmalı. İnanca uygun olmalı. Eğer hayatınız inançlarınıza göre değilse o nasıl inançtır? Hayata müdahale etmeyen bir inanç nasıl bir inançtır? Hayatın içerisinde yaşanmayan bir inanç, hayatın dışında olan bir inanç insanlara nasıl yön verecektir? Hristiyanlığı laikleştirdiler. Hristiyanlığı laikleştirdiler ve Hristiyanlığın dünyaya karışmayan bir din haline getirdiler. Halbuki Hazreti İsa Aleyhisselam ben diyordu size şunları emretmeye geldim. Şunları da size helal kılmaya geldim. Şunları haram ederim, bunları helal ederim. Allah'ın bana verdiği yetkiyle, teşri yetkisiyle, şeriat vaaz etme yetkisiyle kanun koyarım. Bana Allah'ın Tevrat'ta ve İncil'de emrettikleriyle emrederim. Onun dışında da ben size emirlerde bulunurum. Çünkü Allah peygamberlere itaati emretmiştir. Ben size Tevrat'ta ve İncil'de olmayan hükümler getirdiğim zaman onlarda da bana itaat etmek zorundasınız. Çünkü Allah bana itaat etmenizi emretti. Çünkü Allah bütün hükümleri Tevrat'ta ve İncil'de açıklamadı. Bir kısmını peygamberlerine bırakır Allah. Ben size Tevrat'ta ve İncil'de olmayan bir şey emredersem ona da itaat edeceksiniz. Hazreti İsa'ya verilmiş olan din hayatın dışında bir din değildi. Ama Hristiyanlar sonra reislerinin emriyle, papalar, papazlar reislerinin emriyle dinlerini hayatın dışına çıkardılar. Rönesans'tan sonra özellikle din tamamen hayatın dışına itildi. İslam aleminde peygamberimizden sonra önemli bilimsel gelişmeler başladı. Aşağı yukarı 9-10 asır kadar bu devam etti. 16. 17. asıra geldiğimiz zaman Batı bizden bu ilimleri yavaş yavaş almaya başlamıştı. İslam alemi onları şok etmişti gerçekten. Sonra onlar da 16. yüzyılda aşağı yukarı Rönesans gerçekleşmiş, bilim hareketi başlamıştı. Bizden aldıkları bilim sayesinde batıda bilim gelişmeye başlayınca, batıda kiliseyle bilim arasında çatışma da başladı. Rönesans bir taraftan bilimsel hareket, diğer taraftan da dinsizlik hareketidir. Daha doğrusu kilisenin yanlışlarından dolayı bilim adamlarının dinsizleşmesidir. Bilim adamları bir şey söylüyordu, bilim bir şey söylüyor, kilise başka bir şey söylüyordu. Sonra bilim dediğini ispat ediyor, kilise ispat edemiyordu. Böylece kilisenin dediğinin yanlışlığı ortaya çıkıyordu. Ve bu şekilde bilim adamları kilisenin yanlışlığını gördükçe dinsizleştiler. Bugünkü batıdaki bilimin ve bilim adamlarının dinsizliğinin kaynağı işte kilisenin yanlışlarıydı. Bugünkü batı medeniyeti ne Hristiyanlığın medeniyeti ne Yahudiliğin medeniyeti. Çünkü batıda bugün Tevrat'ın hükümleri de tatbik edilmiyor. İncil de tatbik edilmiyor. Dolayısıyla batı medeniyeti aslında Tevrat medeniyeti de değil. Yahudi veya Hristiyan medeniyeti de değil. Ama Hristiyanlık sebep oldu. Dinsizlik medeniyeti. Evet belki kilisen. Şu anki medeniyet belki Hristiyani medeniyet değil ama Hristiyanların ve kiliselerin sebep olduğu dinsiz medeniyet. Bilim adamlarını dinsizleştirdiler. Saçma sapan, kendi elleriyle yazmış oldukları, sonra Allah'tan dedikleri o yalanlar ortaya çıktıkça, bilim adamları dinden, imandan soğudular. Tevrat'ta önce bitkilerin yaratıldığı, sonra güneşin yaratıldığı söylenir de, sonra bilim bunun tersinin doğru olduğunu ispat ederse, güneş olmadan bitkilerin olamayacağı ispat olursa, o zaman bilim adamı dinsiz olmaz da ne olur? Bilim adamlarını kilise dinsizleştirdi. Bilim adamlarını hahamlar dinsizleştirdi. Onların dinden uzaklaşmasını anlamak mümkün de, bizim bilim adamlarımızın dinden uzaklaşmasını anlamak mümkün değil. Kur'an'ın bir ayetini söyler misiniz? Bilim tarafından çürütülmüş bir ayetini söyler misiniz? Ben size Kur'an'ın 100 tane ayetini söyleyeyim. Bugünkü bilim tarafından ispat olunmuş. Kur'an ne demişse bilim sonunda gelmiş onun dediğini demiş. Demek zorunda kalmış. Batılı bilim adamları bile itiraf etmek zorunda kalmış. Geçmişte Hristiyan olan sonra Müslüman olmuş olan dünya çapında bir doktor. İnsanın kökeni nedir kitabının yazarı. Kendi kitabında Tevrat'ta olan, İncil'de olan insanın kökeniyle ilgili malumattaki yanlışlıklar. Kur'an'da bulamazsınız diyordu, alenen ilan ediyordu. Tevrat'ta ve İncil'deki hataları Kur'an'da göremezsiniz demek zorunda kaldı. Ve bu adam daha sonra Müslüman olmak zorunda kaldı. Bir tane gösterebilirler mi acaba? Kur'an'ın dediği malumatın kesin kez bilim tarafından yalan olduğu, yanlış olduğunu ispat etmiş olsunlar. Bir ayetin yanlışlığını ispat etsinler. Bütün Kur'an'ın yanlışlığını ispat etmiş sayılırlar. Bir ayetin yalan olduğunu ispat etsinler. Bütün Kur'an'ın yalan olduğunu ispat etmiş sayılırlar. Bir ayetin yalan olduğunu ispat etsinler. Bizimkilere ne oldu da dinsizleştiler? Bizim bilim adamlarına ne oldu da dinsizleştiler? Halbuki bilim geliştikçe Kur'an bir kez daha ispat olunuyor. Biz bilimin gelişmesinden korkmuyor, seviniyoruz. Çünkü Kur'an'ı bir kez daha ispat edecek bilim. O yüzden seviniyoruz. Ama kilise daima korku içerisindeydi. Bir sürü bilim adamını idam etti kilise. Engizisyon mahkemelerinde binlerce bilim adamını idam etti. Hatta bazıları sadece dünya dönüyor dediği için idam edildiler. Halbuki dünya dönüyordu. Onları idam etseler de dünya dönecekti yine. Ateşte yaktılar. Kanı yere damlamasın, dünyayı kirletmesin o bilim adamının dediler. Halbuki kendileri kirletiyorlardı dünyayı. O yalancı ayaklarıyla kendileri kirletiyorlardı dünyayı. Hazreti İsa'nın kitabını değiştirdiler. Ve batıda dinsizlik bu şekilde başladı. Ruhbanlaştılar. ruhbanlık insanları dinden soğuttu, hayatın dışına itti dini, din hayatın dışında yaşanmayan bir inanç haline geldi. Devlete karışmayan, hayata müdahale etmeyen, helalleri haramları tayin etmeyen, yasaklar koymayan, sadece inanç haline geldi. Bugün Kur'an'ı da o hale getirmeye çalışıyorlar. Kendi kitaplarına yaptıkları şeyi şimdi Kur'an'a yapmak istiyorlar. Ve maalesef bazı cemaatler, bazı hocalar da o oyuna gelmiş durumdalar. İslam'ı bir inanç olarak anlatıyorlar. İbadet olarak anlatıyorlar. Ahlak olarak anlatıyorlar. Hayatın dışında bir din olarak anlatıyorlar. Yalnız caminin içinde kalan, caminin dışına çıkmayan bir din olarak anlatıyorlar. Camide Müslüman, cami dışında gayrimüslim gibi, camide Allah'a secde eder, cami dışında başkalarına itaat eder. Böyle bir din anlatılıyor. Ilımlı İslam dedikleri de işte bu. Hayata karışmayan İslam, Amerika'ya karışmayan İslam, zulme karışmayan, zulme sessiz kalan İslam, emperyalizmle savaşmayan İslam, yeni bir medeniyet kurma iddiasında olmayan İslam. Yeni bir medeniyet kurma iddiamız var bizim. Geçmişteki medeniyetimize dönmek istiyoruz. Biz aslımıza dönmek istiyoruz. Biz asr saadete dönmek istiyoruz. Biz geçmişte büyük bir medeniyet kurduk. Biz geçmişte insanlara huzur verdik. Bizim medeniyetimizde intihar yoktu. Bizim medeniyetimizde daima insanlar boşanmıyorlardı. Bizim medeniyetimizde insanlar Allah'a ortak koşmuyorlardı. Bizim medeniyetimizde kadın bir meta değildi. Bizim medeniyetimizde insan olmuşlardı insanlar. Yardımlaşıyorlardı. Komşularıyla güzel geçiniyorlardı. Birbirlerine iyilik yapıyorlardı. Anne babalarına öf bile demiyorlardı. Bizim medeniyetimizde yaşlılar için huzur evlerine gerek kalmamıştı. Bizim medeniyetimizde herkes kendi anasına babasına sonuna kadar bakıyordu. Bizim medeniyetimiz huzur veriyordu. Biz o medeniyete dönmek istiyoruz. Biz Batı'nın medeniyetini reddediyoruz. Onun için Batı bundan korkuyor. Yeni bir medeniyet iddiasında olan Müslümanlardan korkuyor. O yüzden İslam'la barışmak istiyor. Ilımlı İslam'ı, ılımlı İslam'la barışabileceğini biliyor. Hakiki İslam'la barışması mümkün değil. Hakiki İslam hiçbir zaman İsa'nın tanrılığını kabul etmez. Hakiki İslam hiçbir zaman şirki kabul etmez. Hakiki İslam hiçbir zaman Batı'nın medeniyetsiz medeniyetini kabul etmez. Hakiki İslam hiçbir zaman Amerika'nın zulmünü kabul etmez. Hakiki İslam hiçbir zaman onların bugünkü hayat tarzını kabul etmez. Fare dolması yiyenlerin medeniyetini, hamam böceği yiyenlerin medeniyetini hakiki İslam hiçbir zaman kabul etmez. Bunu bildikleri için İslam'la barış yapmaya çalışıyorlar. Ama hakiki İslam'la barış yapamayacaklarını bildiklerinden İslam'ı değiştirmek zorundadırlar. İşte onun adına ılımlı İslam diyorlar. Yalnızca inanç, namaz, niyaz gibi ibadetler ve ahlaktan ibaret olan bir inanç. Halbuki İslam bundan ibaret değil. İslam bir medeniyet. İslam hayatın içinde, yalnız camide değil, bütün her şeyinizi Allah'a göre ayarlayacaksınız. Eğitiminizi de Allah'a göre ayarlayacaksınız. Helalleriniz, haramlarınızı da Allah'a göre ayarlayacaksınız. Yeryüzünde Allah'ın dediği olacak, insanların dediği değil. Ne var ne yoksa her şey Kur'an'a ve hadise uygun olacak. Allah'ın dediğine uygun olacak. Kainatı idare eden Allah, hem de mükemmel idare eden Allah, insanı idare etmekten aciz midir? Bırakın idareyi Allah'a, kainatı mükemmel idare eden Allah sizi de idare etsin. Milyarlarca, katrilyonlarca galaksileri, sayamayacağınız kadar mahlukatı, her gün yaratan, öldüren, yaratan, öldüren, hay ve kayyum olan Allah, her şeyi idare eden, herkesin rızkını veren, sonsuz ilim ve kudret sahibi, sadece ol demekle olduran Allah'tan daha mı iyi biliyorsunuz? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dini değiştirdiler. Güya onların anladığına göre Hazreti İsa'nın dini inançtan ibaret sadece. Halbuki işte görüyorsunuz ki Kur'an haber veriyor bize. Kur'an buyuruyor ki İsa böyle dedi. Ben size bazı şeyleri helal kılmaya geldim. Bazı şeyleri haram kılmaya geldim. Bana verilen kitap hayat için verildi. Yalnız inanç esasları değil. Nasıl bir Allah'a inanmanız gerektiğini bilmelisiniz. Nasıl bir kitaba inanmanız gerektiğini bilmelisiniz. Nasıl bir peygambere iman ettiğinizin farkına varmalısınız. Allah'a inanmak yetmez. Allah'a inanmak demek, Allah'ın varlığını kabul etmek demek değil. Allah'a inananlar türlü türlü. Allah'ın varlığını kabul etmek Allah'a iman değil. Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz o önemli. Size karışmayan bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Var ama size karışmıyor öyle mi? Kainatı idare ediyor ama sizi idare etmiyor öyle bir Allah'a mı inanıyorsunuz? Vallahi o Allah Kur'an'ın Allah'ı değil. Size karışmayan bir Allah'a inanıyorsanız bilesiniz ki o Allah Kur'an'ın Allah'ı değil. Size karışmayan bir Kur'an'a inanıyorsanız bilesiniz ki o Kur'an Allah'ın kitabı değil. O hakiki Kur'an değil. Size karışmayan, size şeriat vaaz etmeyen bir Hazreti Muhammed'e inanıyorsanız o Muhammedur Resulullah değil. Nasıl bir peygambere inanacaksınız? Kanun koyucu bir peygamber. Nasıl bir Allah'a inanacaksınız? Kanun koyucu bir Allah. Nasıl bir kitaba inanacaksınız? Kanun koyan bir kitap. Nasıl bir dine inanacaksınız? Hayat için gelmiş olan bir din. Hayata yön veren bir din. Her konuda bir sözü olan bir din. Medeniyet kurmak için gelmiş olan bir din. Böyle inanmayan inanmamıştır. İstediği kadar Allah'a inandım desin. İstediği kadar namaz kılsın. İstediği kadar Hazreti Muhammed'e inandım desin. Bunların hiçbirinin kıymeti yoktur. Hayatın dışında bir din, din değil. Bize Allah'ı Rab olarak anlatmadılar. Bize Allah'ı Halik olarak anlattılar. Bize Allah'ı ilah olarak öğretmediler. Sadece yaratıcı olarak öğrettiler. Araf suresinde buyurdu ki, اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمِرِ. Dikkat edin, yaratmak da Allah'a ait, emretmek de. Yalnız yaratmak değil yani, emretmek de Allah'a ait. وَاَلَى اللّٰهِ قَسْتُ السَّبِيلِ. Doğru yolu göstermek Allah'a ait. Yolu doğrultmak Allah'ın üzerine bir görev. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى buyurdu. Hidayet bizim üzerimize düşen bir görev. Yolu göstermek bizim görevimiz, sizin değil. Böyle inanmayan inanmamıştır. Hazreti İsa aleyhisselam bunları anlattı ve sonra فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِ اِلَى اللّٰهِ. Onlar da onların inanmadıklarını, bütün bunlara rağmen inanmadıklarını hissedince dedi ki kim benim yardımcılarım Allah yolunda? Bu meseleye daha sonra devam etmek üzere kıssayı burada bitirmek istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Amerika'yla ve müttefikleriyle savaşan, çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi senin rızan için çalışanlardan olmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi bir kenarda seyredenlerden değil, işin içine girenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi nesl-i taliadan, öncü nesilden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevindirecek ameller işlemeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.